Merhabalar sevgili dinleyenler. Pop Kültür'ün 20. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bölüme giriş yapmadan önce müsaadenizle ceketimi çıkarıp kollarımı sıvamak istiyorum. Ardından da arkadaşım Erdoğan'a hoş geldin demek istiyorum.
Hoş bulduk demek istiyorum Mustafa'cığım ben de. Mansur Yavaş bari. Yani müthiş müthiş bir programa başlangıç oldu.
Kesinlikle öyle. Harika bir hafta. Biz bunu pazartesi gecesi kaydediyoruz. Güzel haftamızın başında. Salı günde sizlere ulaşmış olacak. O yüzden enerjimiz, keyfimiz yerinde. Hazır gündemde çok fazla Süper Lig'de yokken konularımızı doldurduk. Dost meclisimizi yine topladık. Bu arada dost meclisimizde de kırmızılar kazandı. Onu da belirtelim. Erdoğan'cığım, o zaman ufaktan hemen giriyorum konularımıza hiç vakit kaybetmeden. Öncelikle biraz Premier misin yemez misin altında muhtemelen hani şu futbolsuz geçirdiğimiz, daha doğrusu lig futbolu olmadan geçirdiğimiz dönemin sonunda herkesin beklediği bir City Arsenal maçı vardı. Premier Lig zirvesini yakından ilgilendiren önemli bir maçtı ve yoğun diyeyim ben. Sen hani başka benzetmeler yapabilirsin maça çünkü izleyenleri çok tatmin etmedi. Nasıldı? İzleme fırsatı buldun mu?
Yani maç hani çok paspas geçti. Maçın başında hani maçı izlemek için hevesli bir şekilde oturdum ama bir ilk yarım saatinden sonra seçim mevzusu olduğu için ilgim alakam oraya kaydı. Ama genel anlamda maçı hep bir şekilde takip ettim. Yani maçta tamamen bir Guardiola Arteta'nın müthiş çekişmesini beklerken ikisinin de bence birbirlerinin nasıl çıkacaklarını ve kimi tutması gerektiğini bildiği için çok sıkışan bir maç oldu. Ya zaten şut sayısı isabetli 3 maçta. Hani bayağı garip bir istatistik. %72 City'de top. Ben bir de hani maçı tam detaylı analiz olarak izlemesem de maç bittiğinde 0-0 bildirimini gördüğümde Haaland'ın yine gol atamamasını bir daha yadırgadım. Sen ne yaptın? İzledin maçı?
Ya evet ben de izledim ama ilk yarı gerçekten hani işte çift ekran bilgisayarda maç arkada başka bir şey çıktı. İlgimi %65-70'i başka şeye kaydı. Maça ilgim bayağı bir düştü. Ama işte tabii tam Emre Özcanlık bir maç olduğunu da düşünüyorum. Yani onun da bu değerlendirmelerini izledim. Yani taktiksel olarak Arteta beklenmedik bir şekilde hani karşılama futbolu çok uzun zamandır bu kadar derinde karşılama futbolu görmemiştik hani. Onu gördüğüm an dedim zaten hani bu maçta ya bir kazayla gol olup stratejiler değişecek ya da böyle sarpa saracak. Ki yani iki takımın da hücum attı. Hem bakınca çok böyle hani Jesus'un Arsenal'le geri dönmüş olması falan artı görünebilecekken iki tarafta da çok hüsran. Hem Haaland hem Jesus beni de çok ayak kırıklığına uğrattı açıkçası.
Ben bir de yine abi hakem yani çok bence şeydi Arsenal'ın psikolojisini çok bozan tarzda ve hani deplasman takımına daha böyle biraz kıyan bir tavırdaydı. Verdiği fauller, kararlar, ısrarlar, uzatmalar biraz ben hakemlerin yönetim tarzında artık bunların konuşması gerektiğini düşünüyorum. Hani kararı yanlış vermesindense onu uzun sürede vermesi, işte hangi tavırda verdiği falan daha önemli bence. Veriler yoksa insanların ne dediğini dinleyerek anlayamıyoruz yönetim tarzlarını bence.
Evet ya o da İngiltere'de de özellikle 1-2 senedir kanayan yara olmaya başladı ki bu sene çok çok tartışmalı olaylar oldu buraya gelene kadar ama işte biraz daha kulak arkası edebiliyorlar diyeyim belki de taraftar kitlesi bizdeki gibi olaylara bakmadığı için. Ama yani Guardiola'nın City'si en iyi Guardiola City'si değil o bariz. Hani şu an lig sıralamasındaki ilk 5'teki takımlara karşı hiç galibiyet alamayan bir City'den bahsediyoruz ki zirve için yarışan bir takım için çok vahim bir durum. Hadi Kevin De Bruyne sakatlığına bağlanır bir noktaya kadar. Ama yani bu takımların birbiri içinde yaptığı maçlarda mesela Tottenham falan çok öne çıkıyor bu Big Six'in kapıştığı maçlarda ki Tottenham da çok eleştirilir bazı konulardan. City burada biraz altta kalmış gibi görünüyor.
Bir de buradan abi şampiyonluk yolunda hemen Liverpool'un 2 puan önde olduğunu ve lider olduğunu da hatırlatalım. City'nin de önünde abi 9 Nisan'da 8 gün sonra oynayacağı Real Madrid deplasmanı, 17 Nisan'da da içeride Real Madrid maçı var. Çift ayak. Çeyrek maçı. Bence City bu yolda bu şekilde, hani Arsenal'ı da elinden kaçırdığı için söylüyorum. Bence şansını şu an ilk 3'te, şu an 3. ihtimal City görüyorum.
Yani evet, ben baktığımda da Arsenal'in fikstürü bir tık zor geliyor bana City ve Liverpool'a göre. O yüzden Liverpool'u gerçekten er avantajlı görüyorum ben de. Özellikle Salah'ın dönüşü takımın çehresini inanılmaz değiştirdi. Çünkü hani Nunez, Diaz ve kim oynarsa birazcık karar verme noktasında karmaşa olabiliyordu. Artık Salah gibi net bir karar verici ya da İşte hani son noktayı koyabilen bir oyuncunun olması bayağı bir Liverpool'un oyununu değiştirmiş. Brighton karşısında onları da çok beğendim. Hani 2-1'den farklı da sonuçlanabilirdi ki Brighton'da açık oynayan bir rakip olduğu için diyeyim. Ve bir sonraki Premier Lig konumuza geçeyim. Burada ben gerçekten gördüğümde şok olduğum bir istatistik. Sene başından beri, hatta 2 senedir Erik ten Hag'ın United'ı bir iyi bir kötü şöyle böyle yalpalaya yalpalaya devam ediyor. Ama bir Brentford maçı oynadılar ki tarihlerine bir kara leke olarak yazıldı. Brentford'dan 83 kez rakip ceza sahasına girdi ve bu performans birkaç maçtır devam ediyor. Sen ne düşünüyorsun? Gördün mü bu rezilliği?
Abi bu rezillik maçta kalene 31 şut çekilen bir rezillik ve maçın 90 artı 6'da 0-0 iken gol atıyor Manchester United 31 şut çekilmiş haldeyken. 90 artı 9'da artık futbol perileri diyor ki yok artık, yani yenme bari. Berabere kalıyorlar 1-1. United son 4 maçı galiba, öyle bir istatistik gördüm. Bayağı yüksek şut yemişler. Yani futbolun bu kadar istatistiğe evrilmesi daha doğru. NBA'deki kafaya geliyor biraz daha. Bence mesela bunu görüp direkt kovarsın ya da direkt hani bir akut bir şey yapman lazım yani. Kesinlikle bir şey değiştirmen lazım. Hani orta sahada, stoperde, o dominoda bir şey değiştirmen gerekiyor. Bence zaten yazda gider şey Tanak kesin.
Yani ben de biraz onu bekliyordum ama işte United'da hala rebuilding'in içindeyiz diye kendini kandırıyor. Senin de verdiğin istatistiği tamamlayayım. 4 maç 106 şut. Yani bunun izahı yok. Bir de son maç Güvenç Kurtar'ın logosunu tanıyamadığı Brentford'dan yiyorsun o kadar şutu. ANAP logosuna benziyor bu denilen Brentford'dan. Gerçekten vahim bir durumdalar diyeyim. Ve Premier misin yemez misin bölümümüzü kapatıp Aytaç'ın da yokluğunda biraz seninle ortak konumuz olan Marshall planındaki NBA tarafını konuşalım istiyorum. NBA'de biliyorsun artık son düzlüğe girdik. Yavaş yavaş belli oluyor işte play-in adayları. İşte son sıralar için çetin bir savaş devam ediyor. Bir yandan da basketbolun Sandra Tonalisi, Jontay Porter krizi patlamış durumda. Olayları takip edebildin mi orada nasıl bir bahis skandalına karıştığını Jontay Porter'ın?
Sanırım 2 maçta şey yapıyor işte, sakatlanıp çıkacak, yani sakatlanır bahsi alıyor. Hani bir de çok yüksek oranlı olduğu için herhalde hem en kolayı hem en yüksek oranlısı diye böyle bir şey iddia var. Yani çok detaylı bilmiyorum. Sadece kardeşi olan Michael Porter Jr.'ın açıklamasını dinledim. Hani bahis kötü bir şey gibi böyle biraz yuvarlak bir cümle kuruyor. Yani hani inkar etmiyor, iftira demiyor. Hani bu da savunma mekanizması geçmediği için bence yani büyük ceza alır da zaten neydi de ne olacak yani hani. Sadece şey tarzı açıklamalar beni biraz merak ettiriyor. Tonali'ye yaptılar ya işte, hani Pop şey dedi onun hakkında. Bahis bağımsız dedi direkt. Yani shutdown dedi.
Ya bu Jonte'de de bence öyle bir mevzu var. Şimdi ben birazcık adamın neler yaşadığına da baktım. Yani gölgede kalma tribi zaten inanılmaz. Michael Porter Jr.'ın sürekli gölgesinde, bir yaşta küçük ondan. Hani tipten zaten anlaşılıyor hayatın ne kadar yaşlandırdığını. 24 yaşında bir adam böyle Sacit Kral gibi görünmemeli. Hani biraz daha şey bir görüntüsü olur, fresh bir görüntüsü olur. Seçilemiyor. Kolejde çok kötü bir kariyer geçiriyor. Draft edilemiyor. Çok ağır sakatlık yaşıyor. ACL, MCL aynı anda sakatlıyor. Hani öyle psikolojide bir adamın zaten hani hayattan bir de sürekli kardeşinin gölgesi altında kalmayı düşünün. Başka bir meşgale bulması ve bahisin de bunun en kolay şeylerden biri olması beni bu konuda gerçekten oynuyordur, hastadır diye düşündürdü ki şöyle bir söylenti de duydum. Bruce Brown'un Toronto Raptors'a takasında da işte 11 numaralı forma olması lazım sanırım. 10 bin dolara forma numarasını Bruce Brown'a verdiği, yani sattığı, o parayla bahse girdiği gibi şeyler de var. Çünkü bu G-League oyuncusu olduğu için yani çok büyük paralar da kazanmıyor. Ya tam kovalıyor yani adam belli. Ekmeğinin peşinde bir arkadaşım.
Ama NBA'in de burada alacağı şeyi merak ediyorum yani. Nasıl bir ceza verecekler? Sonuçta futbolda da güncelde böyle cezalar verildiği için. Yani bakalım oradaki şey sistem nasıl işleyecek?
Yani evet, normalde daha futbol, bizim alışık olduğumuz futbol uygulamalarına göre belki biraz daha garip gelebilir. Ama yani netlik kazanırsa bence böyle bir iki yıl men falan yiyebilir. Hani o öyle bir şey de bekliyorum ben. Diyeyim, onun dışında bahis kuponlarında değil, parkede pisleyenleri birazcık da konuşalım istiyorum. Özellikle geçtiğimiz gecelerde çok enteresan bir olay yaşadık. Önce Miles Bridges eksi 56 verimlilikle, tam verimlilik de denmiyor da buna, işte sahada bulunduğu sürede takımının yediği, attığı sayı dengesinde eksi 56 yaparak NBA rekoru kırmıştı. Yaklaşık birkaç maç sonra da rookie Scoot Anderson eksi 58'de rekoru geliştirdi. Valla bundan çok fazla okuma yapılabilir ama benim en net gördüğüm şey tanking çok iğrenç bir şey. Sen ne düşünüyorsun?
Yani tanking, evet, NBA'de de bir çözüm bulunamaması bence de harbiden çok sinir bozmaya başladı. Bizim fantezi oyununda bile rahatsız ediyor. Gerçekten harbiden çok çok hani kötü bir şey. Scoot Anderson'dan beklenir bir rekor her zamanki gibi. Yani bu ilk 5'ten 3'ü Scoot Anderson olabilir bu seneki. Miles Bridges garip bir geçirmiş gerçekten. Ben buradan hemen sana LeBron'un 40 sayı atmasını, 39 yaşında 40 sayı atmasını söylüyorum. Bu adamlar bu rezillikleri yaparken kral orada neler yapıyor?
Aynen. Artı 24 mesela LeBron'un bu line'la yaptığı plus minus istatistiği. Ya bence çok artık etkileniyorum ben ve özellikle podcast yapmaya başladığından beri de hani böyle daha bir ulan hani bu adamın da bitecek vakti şeyi gelmeye başladı bana biraz hissiyatı. Ki hani az yakıtım kaldı tarzı bir iki açıklaması da oldu bu hafta. Gerçekten korkuyorum hani bir noktada, ya ben çoluğu çocuğu bekleyemeyeceğim NBA'ye gelmesini, benden bu kadar demesini de bekliyorum ama bir yandan da bu tarihi işlerini görmek hala çok mutlu ediyor tabii beni bir basketbol sever olarak.
Burada bir daha bir sıralamalar önemli. Yani Houston'ın şu an play'ini kovalaması ve bayağı da GSV ile kapışıyorlar. Hani çok güzel bir 10 maç üstte galibiyet aldılar. Diğer tarafta da aslında LeBron da orada savunmaya çalışıyor. Yani şu an LeBron'la Curry gerçekten Houston takımını tutmaya çalışıyor play'in oynayabilmek için. Orada çok heyecanlı bir gidişat var. Son 7 maç bu arada. Onun dışında da yukarıda play-in'ler belli. Playoff'a kalacak işte. Oradaki Miami-Indiana kapışması keyifli. Bakalım, herkes çok yakın birbirine. Daha bir 7-8 maç var. Yakın bayağı herkes birbirine.
Evet ya, orada güzel bir yarış oluyor gibi. Ya tabii normal sezonda da çok özellikle yani Doğu Konferansı rezil rüsva bir hale geldi. Hani her oyuncusunu birer birer kaybeden Cavaliers hala Doğu Konferansı'nın üçüncü takımı hani. Oradaki dengesizlik de biraz sanki eskiden hep öyleydi hani. Batı her zaman daha iyi konferanstı. Doğu biraz daha zayıftı. Biraz yine o moda döndük gibi hissediyorum ben de bu sene. Bakalım ama playoff'lar devreye girdi mi işin içinde işte bir Miami Heat gerçeği olsun ortaya çıkacaktır. Keza Batı'da Lakers ve Golden State play'inden girerlerse onunla o gerçekler olacak. keyifli hale gelecektir normal sezon. Kısaca öyle diyeyim. Buradan da bir diğer gururumuza geçmek istiyorum. İbo Aslan. Bu ismi son dönemlerde sıkça duyduk. Neden duyduk? Kendisi UFC'de dövüşecek Türk sporcularımızdan biri oldu. Ondan önce de birkaç kişinin daha dövüşmüş olması lazım. Ama İbo Aslan çok iyi bir karne çizen bir MMA dövüşçüsüydü diyeyim. 12'ye 1 ile geldi ve 12 maçını da nakavtla kazandı. Yani stil olarak nakavtçı bir dövüşçüydü. Ben açıkça söyleyeyim, daha önce hiç UFC izlememiştim böyle oturup da başına. Hani biliyorduk Conor McGregor'lardan, Khabib'lerden ama İbo Aslan için izledim ve gerçekten çok sardı beni, çok hoşuma gitti. Çünkü hikayesi de güzel bir karşılaşmaydı. Daha önce onun tek yenilgisini aldığı rakip karşısına gelmişti ilk maçında UFC'de. Dana White orada birazcık WWE tarzı şeyini konuşturmuş, magazin elini vermiş. O yüzden çok keyifle izlediğim bir karşılaşma oldu.
Ben de karşılaşmanın sonunu gördüm hani Twitter'da o knockout'u. Aslında adamı bayağı sallıyor ve düşürüyor. Sonra herifin önüne geliyor yani asılsa bir tane yani yok edecek belki adamı. Hani hakem gerçekten orada adamın bayağı bir hasar almasına engel oluyor. Çünkü bazen UFC'de böyle gaddarlıklar da oluyor yani hakemin buradaki inisiyatif alamamasına kaynaklı. Ama İbo Aslan'ın bir de biraz da hafif de o da hasar aldığı için hemen o anın adrenaliniyle dönüp kameralara ne mutlu Türk'üm diyene demesi. Sonra damaklarını çıkarıp bir daha ne mutlu Türk'üm diye demesi. Güzel bir detaydı. Güzel ya böyle bizim biraz da milliyetçilik yapmak yerine daha çok böyle hani şey bizim simgelerimiz olmasını düşünmek daha mantıklı ve bence güzel bir temsil.
Evet, yani spor kısmıyla da hani oldukça öne çıkıyor. Dediğin gibi hani birinci roundda kaşı açıldı. Yani neredeyse müsabakanın büyük çoğunluğunu bir gözü yarı kapalı oynadı. Ve nakavtçı bir dövüşçü olduğu için yani üçüncü rounda giden maç onun için zorlaşıyor aslında. Rakibi çünkü kondisyonu daha iyi bir dövüşçüydü. O yüzden ben çok sevindim açıkçası. Çok da güzel dövüştü. Beni de bir böyle sardırdı UFC'ye. O dediğin gaddarlık kısmı da çok var yani. Çünkü yere düştüğünde de aslında devam ediyor ya spor boks gibi değil. Hani güreşe girebilir. Adam kalkmasın diye yerde yumruklamaya dönebilir. Ben de bir an korktum böyle hani. Ayarı kaçsa birinin 2-3 yumruk devam eder gibiydi ama buradan başarılarının devamını dileyelim. Gecenin de maçı seçildi bu arada. Ki maç ana kart maçı değildi. Yani 10 maç varsa atıyorum 8. 9. sırada bir maçtı. Ona rağmen gecenin maçı seçilmesi popülerliğini arttırması bu Aslan'ın ileride onu görmemizi sağlayacak daha yukarılarda bence.
Biz de spor medyası olarak İbo Aslan'a yer vereceğiz. Yer vermeyenlere inat yer vereceğiz hep.
Kesinlikle öyle. Bak, anlamadığımız UFC'ye bile sardırır bizi. Yürüye dur İbo Aslan diyelim. Ve yavaştan bu kısmımızı marş yapıyanı kapatalım ve milli ara dönemi geçirdik biliyorsun. Biraz o tarafa da dönelim diyorum. Biraz genel geçerde de milli arayı konuşalım. Çünkü 6-1'i hiç konuşamadık seninle. Açıkçası merak ediyorum Montella ile ilgili görüşlerini.
Montella bence hani kimliği almayayım ya da aklımdakiler kim gibi bir şey yapmış. Yani çok böyle biraz da forma bakmadan. Ya bir takım kararları bence işte Hamit Altıntop'un da dahil olduğu bir süreçle yönettiler genel anlamda. Hani Can Uzun da ilk defa formayı giysin. Arda Güler oynamıyor ama ne yapalım almayalım mı? Ama aslında hep İsmail oynuyor. Hakan oynuyor. Orkun'un oynaması lazım. Benfica karışık. Ya bu tarz çok karar vermeye gereken bir ortamda bence Montella burada sadece otoriteyi gösteremedi ve Semih Kılıçsoy'u çok kötü yönetti bence. Daha doğru açıklama yapması gerekiyordu. 6-1 yenilmek çok çok iddialı. Yani oldukça iddialı bir hezimet. Bence bir ayaklarımızı yere de bastırabilir. Bizi yükseltebilir. Çok da ters gelebilir. Bilmiyorum. Önümüzdeki bir 2 aylık oyuncuların formu belirleyecek. Bence Montella'ya da düşmek için zaman kalacak. Ama 6-1 büyük kepazelik.
Aynen yani skor beni de gerçekten çok bozdu. Ama şöyle bir pozitif yandan bakmaya çalışıyorum. Hani bu hezimet Aslında Montella'nın atıyor şimdi tırnak içinde yine evlatları diyeceğim ama onları kesmesi için de bir kolaylık sağlamış olabilir. Yani Samet Akaydın, Yunus Akgün, güle güle kardeşim, milli takımla devrimiz kapandı. Bizim sizin bir sonraki performansınıza kadar ben en iyi milli takımı götürmek zorundayım. Umarım ki bu ultimatum olmuştur. Bütün herkes yani Montella'yı tek başına suçlamak da doğru değil ama günün sonunda sahaya 11'leri çıkaran oydu ve iki maçta da bence genel olarak milli aradaki böyle büyük takımları incelediğimizde en kötü geçiren takım bizdik bence. Hiçbir oyuncudan doğru düzgün verim alamadık hani. O açıdan da çok kötüydü. Öte yandan da bizim için şöyle bir önemi vardı. Grubumuzdaki dördüncü takım belli oldu. Komşu Gürcistan mı, komşu Yunanistan mı maçı vardı. Ve Kvaraşvili, Kvaradona diyelim kısaca, Yunanistan'ın fişini çekti ve grupta rakibimiz oldu. Sen nasıl görüyorsun grubun son durumunu? Çekya ve Gürcistan'ı yenmek zorundayız gibi bir tablo oluştu diyebiliriz.
Gürcistan'a sevindim açıkçası yani biraz Yunanistan'dan daha bana hani yani sert ve işte ya da bir iki tane özel oyuncusu olan bir takım ama Yunanlarla daha bir zorlanabilirdik gibi geldi bana. Bence en çok Fatih Terim üzülmüştür bu sonuca. Fatih Hocam Avrupa Şampiyonası statta Yunan Türk maçında Büyükelçi edasıyla izleyebilirdi. Gürcüleri zaten yenmek zorundaydı kim gelirse oradan yine yenmek zorundayız. Sadece biraz çetin bir maç olabilir gibi geldi bana fiziksel bir müsabaka. O yüzden çok istemezdim gibi de yapacak da bir şey yok ama Çekya da var sonuçta Portekiz de var. Hepsi zor maçlar olacak. Bence Montella 2 aylık süreçte oyuncuların gidişatıyla beraber doğru oyuncuları götürme kararını verebilecek yani o basireti yapabilecek gibi geliyor bana.
Evet yani ben bakınca mesela Çekya ve Gürcistan'ın bizden ne farkı var? Bence hücumda belli bir süperstarları var kendi çaplarında. İşte Gürcistan'da Kvara, Çek Cumhuriyeti'nde de Patrik Şik var ne olursa olsun. Bizde bence biraz bunun eksikliği var. Şu ligin kalan 8 maçı ya da işte liglerin kalan maçlarında artık bizim umut bağladığımız Arda Güler'idir, Kenan'ıdır, Can Uzun'udur. Keza unutuyoruz ama Kerem Aktürkoğlu'dur. Hatta
Barış
Demir
Alper.
Sunal, Barış Alper bunlardan bir iki tanesinin çok formda gelmesi bizi İbre'yi bize döndürür. Çünkü bence bizdeki eksikliklerden biri o. Onun dışında hani bizim savunmada zafiyetlerimiz var kalede. Onların da var. Hani ya tam Gürcistan'ın kalecisi Mamardaşvili ama yani aralarında dünya kadar bir fark yok Türk kalecilerle. Gibi gibi daha dengeli diğer kısım ama hücumda biz doğru ismi bulduğumuz sürece düşüneceğim benim İbre'nin bize doğru olacağı yönünde diyeyim ve ufaktan da birazcık işbirliği diyelim. Hani çok detayına girmeden birazcık takımlar nasıl geçirdi ona da bakalım. Çünkü kalabalık ve kaotik bir gündemden uzun bir araya girdik aslında. Kimileri sükunet içinde kamplar yaptı, kimileri yine karıştı. Ne düşünüyorsun? Biz bu yayını, bu kaydı yayınladığımızda Galatasaray'ın maç günü de olacak aynı zamanda.
Galatasaray bu süreci çok güzel geçirdi bence. Pazartesiden Perşembe'ye aileli bir Antalya kampı yaptılar. Yani çok bayağı güzel bir kamptı gözüken. Hani golfler oynandı, işte elle pas atarak kafayla gol atma oyunu oynandı falan. Güzel bir kamp dönemiydi. Bence Okan Buruk çok iyi bir karar verdi. Hani sezon içi kamp güzel bir muhabbet seviyorum ben. Fenerbahçe diğer taraftan hep İstanbul'daydı ve Ali Koç'un yine 2-3 açıklaması oldu. Yine insanların kafasını bulanıklaştıran ne yapacağına dair bir ifade etmeyip sadece oltayı atıp çekme gibi. Bakalım merakla bekliyorum. Bugün sevkler de oldu. İşte Osayi, Osterwolde ve İrfan Can sevk edildi. Osayi tek maddeden, diğer ikisi iki maddeden yani fışkırtıcı hareket de var onların maddesinde. Fenerbahçe yarın 2 Nisan bu Ali Koç'un bayağıdır bahsettiği 2 Nisan'ı yarın yaşayacak. Bakalım neler çıkacak karar olarak. Benim korkum maça çıkmıyoruz derlerse çok gereksiz bir tepki vermiş olacaklar gibi geliyor. Çekilmeyi zaten konuşmuyorum bile. Bakalım yarın Fenerbahçe'nin açıklaması üstüne Galatasaray maçı, bir sonraki Fener maçı biz Perşembeyi araya program yaparız abi.
Yani bana da öyle geliyor. Gündem yine bir anda karışır. Hazır seçim de bitti ve çoğunluk mutlu bir şekilde devam ediyor. Futbola ilgimiz dönecektir muhakkak. Ya ben de dediğin gibi özellikle devre arası kampları böyle milli ara içindeki kampları çok seviyorum. Çok da iyi bir iş yaptı Galatasaray orada. Okan Buruk'un işte basın mensuplarıyla yaptığı maç falan hani. Ya bunlar gerçekten biz buradayız, pozitifiz imajı. Full kadroya çalışmalara başlanması çok güzeldi. Onun dışında ben de hani Fenerbahçe cephesinde gördüğüm 2 Nisan'a odaklanmış bir durum var. Ve hani karar ne olursa olsun hani öyle ya da böyle bir süre daha bu gündem konuşulmaya devam edecek. Yani işte mesela dün seçimle giriftli bir durum olarak Fatih Altaylı yayınında Fenerbahçe çıkmayacak o maça gibi bir iddiada bulundu. Hani biraz da böyle eli kolu uzun biri olduğu için acaba bir şey mi duydu diye de bir kuşkuya düşürdü insanları da. Yani Süper Kupa ya ertelenir ya Fenerbahçe çıkar ama bilmiyorum rotasyonlu kadroyla mı çıkar ne olur. Yine bizi garip gündemler bekliyor diyebilirim ben de. Evet, o zaman yavaştan bölümümüzün sonuna gelelim. Erdoğan'cığım. Hazır yine birbirimizi bulmuşken bir kültürel pasta atalım. Ne var ne yok seninle son görüştüğümüzden beri var mı güzel kültürel pastalar?
Şöyle bu hafta sonu İstanbul'a gittim. İstanbul'da bu Nişantaşı'nda Üst Sevgelede Caddesi'nde Grange var. Oradan hamburger yedim. Gayet sevdiğim bir yerdi. Yine lezzetliydi. Bir de pazar kahvaltıya da Beyaz Fırın'a gittim caddedeki. O da gayet lezzetliydi. İstanbul yani şu andan itibaren kesinlikle sadece gezilmek için keyifle sık sık gidilecek bir yer haline dönüşmeye başlayacak bence. Şu an gittiğimde bile o havayı hissetmiştim. Tabii gezdiğin yerler de önemli yine de. Bir de seçim günü döndüğüm için İstanbul'un keyfine de vardım. Yani trafik yok, köprü, bomboş, her şey çok keyifliydi. O güzeldi. Tabii seçimle ilgilendiğimiz için bu ara kültürel pasımız biraz bizim şey oldu yani. Nasıl diyeyim, gölgelendi. Ama müthiş edit videoları, müthiş bir mizah, harika bir mizah kazanımı geçiriyoruz 2 gündür. Ondan dolayı da ayrıca kültürel olarak ve karakter olarak çok geliştiğimi hissediyorum. Müthiş bir galibiyetti.
Kesinlikle öyle ama önerilerini de beğendim. Benim de İstanbul zamanlarından sevdiğim iki gastronomik mekandı. Ben de bambaşka bir yere gideyim. Çocukluğumuza, Fox Kids zamanlarına sen de severdin biliyorum. X-Men'in efsane animated serisi vardı. Onun yeni uyarlanmış versiyonu X-Men 97 olarak Disney Plus'a geldi. Bölüm bölüm çıkıyor şu an henüz ama ilk 3 bölüm kendini hayran bıraktı. Tam o çocukluğumda aldığım tadı 30 yaşımda bir kere daha aldım. Her hafta takipçisi olacağım bir seri oldu. Hani kısa kısa bölümler olmasına rağmen çok güzel bir konu akışı. Eski orijinal karakterleri görmek, aynı intro müziğini duymak falan çok güzeldi. Onu buradan eklemiş olayım. Ekleyeceğim bir şey yoksa yavaştan kapatalım Erdoğan'cığım.
TR'deki Disney'de yok galiba. Gelmemiş
Belki
Türkiye'ye.
biraz gecikmeli geliyor olabilir. Kültürel paslar için de teşekkür ediyorum. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esen kalın.